Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Mevla'nın izniyle bugün Ali İmran suresinde 42. ayet-i kerimeden itibaren sizlerle yine Kur'an'ın şahsiyetlerinden en önemli bir şahsiyet olan Hazreti Meryem'i konuşacağız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَضَحَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Hani melekler Meryem'e şöyle demişlerdi. Ey Meryem, Allah seni seçti, seni temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı, seçkin kıldı. Bunu söylediler, onun durumunu belirttiler. Hazreti Meryem'i okuyoruz. İmran ailesinin bir ferdi olarak Rabbimiz bize onu tanıtıyor. Biraz önce Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselamın dünyaya gelişiyle ilgili dualarını okuduk. Hazreti Meryem'in oradaki katkısını biliyoruz. Annesi onu adak olarak karnındayken adamıştı. Zekeriya aleyhisselam doğumundan sonra ona bakıcılık yapmış. Onun sorumluluğunu üzerine almış, onun eğitmenliği onun sırtındaydı. Ve fakat Yahya'nın dünyaya gelmesinde Zekeriya aleyhisselamın o içli duasına sebep olan davranış, bilgi Meryem'in ağzından yine Zekeriya aleyhisselama sunulmuştu. Şimdi işte bu Meryem önümüzde bizlere Rabbimizin örnek olarak koyduğu kişiliklerden, kimliklerden birisi. Onlara benzeyeceğiz, onlar gibi olacağız. Kulluğumuzu bir bakıma onlara göre ayarlıyoruz. İşte Rabbimizin elçileri, melekler geldiler, ona böyle seslendiler. İlk olarak onun seçkin olduğu ifade edildi. Sonra temizlendiği söylendi. Allah-u Teala onu temizledi. Sonra da alemin kadınlarına üstün kılındığı ifade edildi. Böylesi bir güzellik, böylesi bir korunmuşluk, böylesi bir üstünlük var. Ama ardından da Allah-u Teala hemen sonraki ayet-i kerimede, 43. ayet-i kerime, Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar raki'in. Dedi ki melekler, ey Meryem, Rabbine itaat et, secde et ve rükû edenlerle birlikte de rükû et. Dolayısıyla nimet varsa eğer üzerimizde ki var, Mevlamız herkesi nimetlendirdi. Hazreti Meryem'e verilenler gerçekten muhteşem nimetler. Allah-u Teala onu tercih etti, seçti, temizledi, alemlerin kadınlarına üstün kıldı. Bunun gereği işte bunlardı. İtaat edecekti Rabbine, secde edecekti ve rükû edenlerle birlikte rükû edecekti. Mevlamızın bize verdiği, bize özel nimetler de var. Eğer onları hissettiysek, onları anladıysak, onları kavrayabildiysek, şükür işte böyle kulluk cinsinden olacak. Bende var olanlar, Rabbimin bana verdiği nimetlerin bana getirdiği sorumluluk da budur. Üç açıda sorumluluk belirdi Hazreti Meryem'de. Rabbine itaat edecekti. Bu bütün insanlar için geçerli bir durum. Hazreti Meryem'de bir şahika, bir doruk noktada Rabbine itaat et. Artık Rabbinin senin için yapacağı tüm tercihlere hazırlan. İkincisi secde. Kulun da Allah-u Teala'ya en yakın olduğu makam secde. Bir bakıma kul olmanın remzi, işareti, sembolü secdedir. Secde edenler Allah'a kulluklarını tam ifade etmiş olurlar. Ve üçüncü emir, rükû edenlerle birlikte rükû et, yani toplumun kulluğu benim kulluğum. Ben kulluğumla toplumun kulluğunu aynı çizgiye getirmekle sorumluyum. Herkesin rükû ettiği bir toplumsal yapı oluşturmak gibi bir gayretim olacak ve Allah'a kul olanlarla birlikte hemen kulluğa yöneleceğim. İçinde yaşadığım toplum Rabbisine kulluk yapmayı bilemeyen, beceremeyen bir toplum olabilir. Ama ben göğün altında yaşıyorum. Ben yerin üzerinde yürüyorum. Göklerde ve yerde olan tüm varlıklar Rablerine itaat ile bir hayat sürdürüyorlar. Ben de onlarla birlikte itaatimi Allah'a sunuyorum. Eğer benim gibi olanlar varsa onlarla birlikte kulluğu perçinleyeceğim. Bunlar söylendi. Aslında bunlar belki de daha sonra Meryem anamıza verilecek olan bir başka nimetin, Hazreti İsa nimetinin de hazırlığıydı. Dolayısıyla nasıl bir imtihanın bizi beklediğini biz bilmiyoruz. Hayatımızın önünde bulunan imtihanlara hazırlığımız yine kullukla olabilir. Çünkü kişinin ölüme bile hazırlığı mümkün olabilir mi? Yaşayacağı musibetlere, kazalara, dertlere, sıkıntılara insan hazır olabilir mi? Hazırım, bunları yaşayabilirim diyebilir mi? Ama kişi Rabbinden yardım isteyecek. Bu da ancak bunlarla olur. Bugün, şu yaşadığım an Allah'a itaat üzere olursam, secde üzere olursam, kul alanlarla birlikte kulluğu gerçekleştirme çabasında olursam, hayatımın geri kalan günlerinde Mevlam'ın benim için tercih ettiği imtihanlar noktasında da Rabbimin yardımına mazhar olurum. Böyle de anlama imkanımız var. Yani hem ki seçilmişlik, hem ki arınmışlık, hem de alemlerin kadınlarına olan üstünlük bu noktaya getiriyor Meryem. Eğer böyleysen böyle olmak durumundasın ve ama bunları yapanlar işte bir başka imtihana, bir başka çizgiye hazırlanıyorlar aynı zamanda. Bunları biz bilmiyoruz. Bunları Allah-u Teala biliyor ve bize bildiriyor. Ayet 44. Zalike min enba'il gayb nuhayhi ileyk. Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle seslendi. Bunlar gaybın haberleri. Biz sana vahyediyoruz diyor Rabbimiz. Allah-u Teala bilir tüm bilinmezlikleri. Rabbimiz bir tarih şuuru da veriyor bize. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberinde olan Müslümanlar Mekkeli bir hayat standardını reddettiler. Bizanslı bir hayatı da tercih etmediler. Ya da İranlıların sahip olduğu mecusi bir dünya anlayışını da kabullenmediler. Müşrik ve ehli kitap dünyanın tercihlerini kenara bıraktılar. Kavmi, asabi bir tercihte de bulunmadılar. Yani Kureyşlilik ya da Mekkelilik ya da Medinelilik gibi ya da siyahlık ya da beyazlık gibi o güne kadar insanların kendilerini tanımlamada kullandıkları şeyleri kullanmıyorlardı. Müslüman idiler. Bilal, Süheyb, Miktat, Abdullah İbni Mesud hepsi aynı yerde, aynı çizgide bir duruşla duruyorlar. Şimdi Allah-u Teala onlara bir tarih sunuyor. Onlar o müminler. Dolayısıyla bugünün biz müminleri. Övüneceğimiz, seveceğimiz, sırtımızı yaslayacağımız bir tarihimiz var. O da nedir? Adem aleyhisselamla başlayan bir tarih. Meleklerin secde ettiği Adem. Yeryüzünün ve gökyüzünün kul olması için Adem'in hazırlandığı mekan. Dolayısıyla tarih oradan başladı. Rabbimiz bize bunları sundu. Adem, Nuh, İbrahim ailesi ve şimdi de İmran ailesi. Ve Allah-u Teala diyor ki bunlar gaybın haberleridir. Bunları biz bildiriyoruz sana. Sen bunları öğrendin ve böylece bir anlayış, böylece bir arka plan oluyor. Ben sırtımı 40 yıllık, 30 yıllık, 1000 yıllık bir tarihe yaslamıyorum. Ben sırtımı bütün insanlığın tarihine yaslıyorum. Yeryüzünü yaradan Rabbimizin seçtiği peygamberler çağına sırtımı yaslıyorum. Böylece köklü bir hareketin çocuğuyum. Ve Rabbim bana geleceği de anlatıyor. Başka gayb haberleri, cenneti ve cehennemi de sunuyor. Böylece ben böyle bir gelecek için de hazırlanıyorum. 10 yıllık, 20 yıllık planlarım yok benim. Benim Ahiret gibi bir planım var. Cennet gibi bir planım var. Cehennem gibi bir korkum ve ondan sakınmam var. İşte Allah-u Teala dedi, ذَلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Biz sana bunları vahyediyoruz. Bunlar gaybın haberi. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ Ve sen onlar yanında değildin. Onlar kalemlerini, işte çubuklarını ya da atarlarken hangisi Meryem'e sorumluluk sahibi olacak? Hangisi Meryem üzerinde hak sahibi olacak diye kurra çekerlerken sen onların yanında değildin. Hazreti Meryem'in sorumluluğunu üzerine almak adına Zekeriya Aleyhisselam'la diğer mabetteki din adamları tartışmışlar. Her birisi bu mübarek çocuğun sorumluluğunu üzerine almak için yarışmıştı. Böylece kurra çektilerdi de Zekeriya Aleyhisselam kazanmıştı. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Ve onlar bu şekilde hasımlaşıp tartışırlar, çekişirlerken sen onların yanında değildin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor Allah-u Teala. Bu bilgiler Rabbimizden geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bilmiyor. Rabbimiz öğretiyor. Biz bilmiyoruz. Rabbimiz bize öğretiyor. Böylece tarihi de Allah'a soruyoruz. Geleceği de Allah'a soruyoruz. Onun bilgilendirdiği bir yolda yürümeye devam ediyoruz. Bu ara bilgiden sonra Allah-u Teala Hazreti Meryem'in şahsiyetini bize anlatmaya devam etti. 42. ve 43. ayet-i kerimelerde onun kimliğiyle ilgili ipuçları elde ettik. Şimdi 45. ayet-i kerime yine Rabbimiz melekleriyle Meryem'e sesleniyor. اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْ Ey Meryem, Allah-u Teala sana kendinden bir kelimeyi müjdeliyor. Bir kelime. İsa aleyhisselam. Allah-u Teala bununla Meryem'i müjdeledi. Bu bir müjde, bir kahır değil, bir sıkıntı değil. Evet, bu bir fedakarlık, bir zorluk, ağır bir imtihan ama bir müjde. Kulun yaşadığı tüm sıkıntılar, dertler, musibetler aynı zamanda onun için bir müjdedir. Sabredenler kazanacaklar çünkü. Başta fedakarlık gerektiren, kahır gerektiren, sıkıntı gerektiren, sabır, sebat gerektiren her şey sonda Müslüman için bir müjde, bir cennet vesilesi çünkü. Öyle bir kelime ki İsmuhul Mesihu İsa ibnu Meryem. Adı Meryem'in oğlu İsa Mesih. Allah-u Teala onu anasının adıyla andı. Ona bir babaya bağlamadı. Çünkü o babasız dünyaya gelecekti. Böylece hem Yahudilerin söylediği sözler boşa çıktı, hem de Hristiyanların söylediği şeyler boşa çıktı. O haşa Tanrı'nın oğlu, Allah'ın oğlu anlamında değildi. O Meryem'in çocuğuydu. Ve ama o babasız da değildi. Evet, o Meryem'in oğluydu. Bunu Allah-u Teala böyle istedi. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Dünyada ve ahirette seçkin, kendisine yüz dönülmüş, böylece kendisine imkan verilmiş, mertebesi yüksek, Rabbimizin razı olduğu mukarreplerden, Allah'a yakın olanlardan. Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı da anlatmaya başladı böylece. Meryem'e oğlunu müjdelerken Rabbimiz o oğlun özelliklerini de sunuyor. Oğlun birinci özelliği Mesih olması. Adını Allah-u Teala koyuyor. Ve Mesih, Rabbimiz en iyisini bilir. Ama biraz sonraki ayet-i kerimelerde, 49. ayet-i kerime olacak inşallah. Çamurdan kuş yapacak, ona elini sürecek, üfleyecek ve o canlanacak. Mesih, herhalde ki böyle bir isim. Rabbimiz en iyisini bilir. Böylece el sürüp meshedip, bir can verme imkanını Allah-u Teala'nın kendisine verdiği kimse diye anlamamız da mümkün. Ya da Yahudi toplumu, Roma toplumu, azgın bir dünya, bir tarafta müşrik Romalılar, bir tarafta Allah'ın kitabını bozmuş olan Yahudiler ve onların arasına Allah-u Teala kendisinden bir kelimeyi koyuyor ve o kelime yepyeni bir ses, bir nefes ile bir diriliş meydana getiriyor. Çamurdan kuşların dirilişi gibi çamur ruhların da dirildiği bir dünyanın ışığını yakıyor. Allah'tan gelen bu kelime. İşte Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı böylece Meryem'e müjdeletti ve devam eden ayet-i kerimelerde de Hazreti İsa'nın özellikleri anılıyor. Ayet 46. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehla ve minas salihin. O İsa Aleyhisselatü Vesselam insanlarla beşikte de konuşuyor ve ileride yetişkin olduğunda da konuşacaktır ve o salihlerdendir. Hazreti İsa'nın özellikleri anlatılmaya devam etti. Mesih de o, Meryem'in oğluydu, dünyada ve ahirette kendisine yüz dönülmüş olandı, seçkindi ve mukarreblerdendi, Allah'a yakın olan kimselerdendi. Ve o aynı zamanda beşikteyken konuştu. Bunu özellikle Meryem suresinde Allah-u Teala bize anlatıyor. Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam'ın doğumundan sonra sessizliğe bürünüyor ve bir sükut orucu ile kavmine yürüdü. Beşikteki çocuk konuştu. Ben Abdullah diye başlayan cümlelerle. İşte o beşikte konuşturulandı. Konuştu, konuşması gereken kadar, konuşması gereken cümleleri söyledi. Söyleten Allah'tı. Ol deyip olduran oydu, konuş deyip konuşturan da oydu. Sonra Allah-u Teala onun normal bir şekilde hayatına devam etmesine izin verdi. Ta ki kehla diye ifade edilen olgunluk, yetişkinlik çağına erdiğinde Mevlamız onu tekrar peygamberlikle görevlendirdi. Konuşması zaten vardı, insanlarla o güne kadar da konuşmuştu ama bir peygamber gibi konuşmamıştı. Yani beşikten sonra normal insanların konuşma çağına geldiğinde konuştu, insanlarla söyleşti ama bir peygamber misyonu yoktu. Daha sonra Rabbimiz onu aynen beşikteki mesaj vermesi gibi bir mesaj verme ile yükümlü kıldı da o da insanlarla bu noktada konuştu. Böylece yine Mevlamızın izin verdiği çağlarda yine konuşacak. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam beşikte de konuştu. Ve sonra yetişkinken de konuştu. Çünkü o ya da ve minas salihin, o salihlerdendir. Rabbimiz peygamber aleyhisselamlar için bu kelimeyi kullanıyor. Ve bütün peygamberler de bu noktaya çok hevesli. Yusuf aleyhisselamı hatırlıyoruz. Tevaffani muslimen ve elhikni bis salihin diye dua ediyordu. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihlerden kıl. Şimdi Rabbimiz İsa Aleyhisselam için bunu beyan etti. O salihlerdendir. Yani Allah'la barışık, insanlarla barışık, varlıkla barışık, kavgası yok. Salih amellerle dopdolu bir hayatı var. Salih bir hayatın adamı onun örneği. Böyleydi. Bu bilgilendirmeden sonra annemiz Meryem'in bir itirazı değil, bir isyanı değil. Çünkü o zaten Allah'a itaat edendi. O emredildikten sonra hiç isyan etmedi. Çünkü Rabbimiz ona bunu emretmişti ya. Ya Meryem uknuti li rabbik. Rabbine itaat et. O kanitinden, itaatkarlardan. Bununla birlikte şimdi üzerinde bir ağır yük. Ama nasıl olur anlayamaz. Aynen Zekeriya Aleyhisselam'ın sıkıntılandığı gibi Meryem de sıkıntılandı da dedi ki galet Rabbi enna yekunu li veledu ve lem yemsesni beşer. Ya Rab, benim nasıl çocuğum olabilir? Benim üzerimde bir erkek egemenliği yok. Bana bir erkek eli değmedi. Bana bir erkek yanaşmadı. Benim öyle bir hayatım olmadı evlilik gibi. Dedi Rabbimiz, dedi elçiler. Kale kezalikillahu yahluku ma yeşâ. Bu böyledir. Aynen Zekeriya Aleyhisselam'a söylendiği gibi. Bu böyledir. Allah dilediğini dilediği şekilde yaradır. İza qada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Allahu Teala bir işin olmasını dilediğinde, bir işin olmasına karar verdiğinde sadece ol der, o da oluverir. İşte budur. Çünkü yaradan Allah'tır. Neyi nasıl yaratacağını bilen odur. Bir sebebe ihtiyacı yok. Sebepli sebepsiz yaratma gücü Allah'ın elindedir. Baba ile çocuğun doğma kuralını koyan Allah'tır. Ama babasız da çocuk dünyaya gelmesini Allah-u Teala emrederse bu oluverir. Sonra melekler yine devam ettiler. İsa Aleyhisselam'ı bu doğacak olan, oğul deyip de oluverecek olan çocuğun özelliklerini saymaya devam ettiler. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Ve Allah-u Teala ona kitabı öğretiyor, öğretecek. وَالْحَكْمَةَ hikmeti öğretecek. Bir de وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Kitabın açılımı olarak belki de Tevrat'ı ve İncil'i de Allah-u Teala ona öğretecek. Allah-u Teala tüm peygamberlerine özellikle bu ikisini zaten söyledi. Yani onlara kitabı öğretti. Gerçi bazı alimlerimiz buradaki kitabın yazı yazmak anlamına geldiğini de söylemişler. Yani İsa Aleyhisselam'ın yazmayı da bildiğini söylemişler. Bununla birlikte kitabımızın geneline baktığımızda tüm peygamberlere Allah-u Teala böyle bir kitap bilgisi verdi. Mevlamızın insanlığın yazgısı ile ilgili olarak bildirdiği bilgileri bilmek anlamında belki bir kitap bilgisine sahipler. Levh-i Mahfuz'da bütün varlığın kaderini takdir eden Rabbimiz insanlar için kurtuluş reçetesini de yazdı. İşte bu bilgiler Peygamber Aleyhisselam'lara öğretildi de Peygamber Aleyhisselam'lar da toplumlarına bunu sundular. Bir de hikmeti öğretti Rabbimiz İsa Aleyhisselam'a, diğer peygamberlere olduğu gibi. Hikmeti de olayların iç yüzünü bilebilmek, varlık dünyasındaki oluşan mevzuların ne ile olduğunu anlamak olduğunu ifade edebiliriz. Bir de kitabın nasıl yaşanacağını, topluma nasıl uyarlanacağını, nasıl onların uygulama durumuna getirileceğini bilmek diye de söylememiz mümkün ki bunun açılımı herhalde sünnet olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatı yaşarken hem ki insanlara kitabı tanıttı hem de bu kitabın nasıl yaşanacağını onlara öğretti. Bunu da Rabbimiz ona öğretmişti. Ve Tevrat ve İncil bunlar da bu kitap bilgisinin isimleri. Ve Rasulen ila Beni İsrail. O İsrail oğullarına gönderilmiş bir elçiydi. Enni kad ci'tukum bi ayetin min rabbikum. Ama şöyle diyordu. Şöyle diyen bir elçiydi İsrailoğullarına. Allah-u Teala İsrailoğullarına son elçiyi gönderiyor. İsa Aleyhisselam. Ondan sonra gelecek olan elçi ki onu da İsa Aleyhisselam müjdeledi. Adı Ahmet gelecek benden sonra diye. Artık İsmailoğullarından gelecek. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan ve fakat İshak'ın değil İsmail'in soyundan gelecekti. İşte Allah-u Teala onu İsrailoğullarına gönderdi elçi olarak. Onlara şöyle diyordu. Enni kad ci'tukum bi ayetin min rabbikum. Ben Rabbinizden size bir ayetle geldim. Bir ayet. Ben bir ayetim. Benim getirdiğim tüm bilgiler birer ayet, bir işaret. Allah'ın varlığına, birliğine, hayata hakim oluşuna ve ahiret gününün mutlaka olacağına, yeniden dirilişin olup hesaba çekileceğinize, cennet ve cehennemin hak olduğuna işaret eden bir belge olarak belgelerle geldi. Ben Rabbinizden böyle bir belgeyi taşıyorum. Böyle bir belge işte ben. Enni ahluku lekum min at-tayni kehey'ati at-tayri. Ben yine size bir takım kuş görüntüleri oluşturacağım. Kuş heykeller yapacağım. Sanki onlar aynı kuş biçiminde olacak da فَاَنْفُخُ ف۪يهِ Onlara üfüreceğim, üfleyeceğim فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle onlar kuş olacak. Kuş olup uçacaklar. وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ Ve ben anadan doğma körleri ya da işte körleri ve yüzü gözü alacalı cilt bozukluğuna uğramış olan hastaları iyileştireceğim. وَاُحْيِ الْمَوْتَ Ve ölüleri dirilteceğim bir iznillah, Allah'ın izniyle. Ve unebbi'ukum bima te'kulune ve ma teddehirune fi buyutikum. Ve ben size yediklerinizi ya da evlerinizde biriktirip sakladıklarınızı da haber vereceğim. İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına bunları söyledi. Ben çamurdan kuş heykeli yapacağım. Onlara üfleyeceğim ve onlar Allah'ın izniyle kuş olup uçacaklar. Ben gözleri görmeyenleri, deri hastalığına uğramış olanları iyileştireceğim. Ölüleri dirilteceğim Allah'ın izniyle. Ve ben sizin evlerinizde olan sakladıklarınızı ve yediğiniz şeyleri Onlar da size haber verebilirim. İşte bu ifadeler Allahu Teala'nın bir ayetidir. Ben size bir ayetle geldim. İşte ayetlerin açılımı da bu. Bu mucizeler, bu belgelerle geldim. Dedi İsrailoğullarına, İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. İşte bunlarda sizin için ayetler vardır. Ayet, belge vardır. Eğer iman edenlerdenseniz. Eğer iman ediyor Allah'a, eğer iman ediyor peygamberlere, onların çağrısına, eğer iman ediyorsanız ahiret gününe, işte bunda işaretler, belgeler, ayetler vardır. Yol bulmak istiyorsanız yolun levhalarını getirdim size. Böylece bu işaret taşlarıyla yolunuzu bulmanız mümkün olacak. Yeni bir çağrı olarak yeniden sizi doğru yola getirmek adına bunları getirdim dedi İsa aleyhisselam. Ya da İsa aleyhisselam işte böyle diyecek ey Meryem diye melekler oğlunun çağrısını da Hazreti Meryem'e duyurdular ve biz bu vesileyle bunu duyuyoruz. Yani İsa aleyhisselamın kimliğini öğreniyoruz. Rabbimiz bize onun neler yapacağını, nasıl bir tavırla İsrailoğulların içerisinde duracağını öğretiyor. Bunlar en iyisini Rabbimiz bilir. Ama Roma İmparatorluğu'nun kibirli döneminde, yani heykellerin yapıldığı, insanların elleriyle yonttukları şeyleri abarttıkları, sonra doktorların, hekimlerin hastaları iyileştirme noktasında güya önemli yerlere geldiği, yani tıp ilminin yükseldiği bir dönemde İsa aleyhisselam geldi ve böylece onları aciz bırakan, onları rezil eden bir örnek ayet ortaya koydu ve gerçekten heykel yapıyorlardı ama canlandırma imkanları yoktu. Ama Allah'ın elçisi Allah'ın izniyle bunu yaptı. Yine onlar kör ve deri hastalığı olanları iyileştirmekten aciz idiler. Ama Allah'ın izniyle bu da elçinin eliyle oldu. Ölüler dirildi, kimileri yaşadı, kimisi sadece konuştu ve tekrar vefat etti. Allah'ın izniyle oldu bunlar, yine İsa aleyhisselam'ın eliyle. Böylece bu bilgiler, bu yapılan ayetler toplumun gündeminde İsa aleyhisselam'ın Allah elçisi olduğunu perçinliyordu. Ve insanlara da bakın müşrik toplumun size sunacağı hiçbir nimet yoktur. Müşrik bir hayatın dünyayı iyileştirme noktasında sundukları hep yalan, hep yanlıştır. Yine ehli kitap kandırmacalarının, sihirbazlıklarının ya da üflemelerinin hiçbir anlamı yoktur. Hak ancak Allah'tan gelendir. Ve Allah'tan gelen dünyada da ahirette de toplumları mutlu edecektir. Bugünkü dünya insanı da kendi teknolojisine, kendi tıp bilgisine, insan bilgisine, doğa bilgisine, demir çelik bilgisine çok güveniyor. Bundan dolayı kibirleniyor. Ve müşrik dünya bu noktada kendisini haklı gösteriyor ve insanlar da bundan dolayı onlara hayran oluyor. Çok görkemli bir medeniyet kurduklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bununla gözlerini boyuyorlar. Ve bugünün ehli kitap dünyası hem ki Yahudileri hem de Hristiyanlarıyla müşrik pagan zihniyete çanaklık yapmaktalar. Ortak bir tavırla kendilerinin dünyanın hakimi olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Oysa İsa'nın peşi sıra gelen insanlar, Hazreti İsa'ya gönül vermiş, ondan sonra gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imanlıları olan bizler de, biz biliyoruz ki Rabbimizin kelimesi yücedir. Ve ancak Allah'ın kelimesi haktır, onların ortaya koydukları hep batıl, hep yanlış ve bir geçerliliği olmayacaktır. Bize ruh verecek olan, Ruhullah olan Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın da getirdiği o kitap, o hikmettir. Ve Kur'an ve Tevrat ve İncil'de söylenenler doğrudur. Onlar ancak Allah'ın yoluna iletir. Başarıya da ileten ancak onlardır. Yine İsa'yı tanıtmaya devam ediyor ayet-i kerimeler. 50. ayet-i kerime. Ve musaddika lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhille lekum davallezi hurrime aleykum. Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum fettehullah ve atiyum. İsa aleyhisselam konuşmaya devam ediyor. İsrailoğullarına söyleyişi şu şekilde devam etti. ben diyor musaddık, tasdik edeceğim. Benden önce gelmiş olan Tevrat'taki bilgileri onaylıyorum. Yani peygamberler birbirlerini yalanlamak üzere bir varoluşları yoktur. Felsefecilerin yaptığı gibi birbirlerini yalanlamaz, reddetmezler. Birbirlerini yalanlama üzerine bir ideoloji oturtmazlar. Çünkü hepsi aynı kaynaktan beslenmektedir. Musa'ya gelen elçi İsa Aleyhisselam'a da geldi, Cebrail Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de geldi. Ve gelen vahiyler hep aynı kaynaktan aynı güzel insanı yetiştirmek için vardı. Ve benden önce gelmiş olan Tevrat'ın onaylayıcısıyım diyor İsa Aleyhisselam. Bununla beraber وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ size daha evvelden yasaklanmış, haram kılınmış bazı şeyleri de helalleştireceğim. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bilgiyle Musa Aleyhisselam dönemi ve ondan sonraki dönemlerde haram kılınmış olan bir takım şeyler vardı, yasaklanmış ki bunlar ya İsrailoğullarının kendi azgınlıkları, çok soru sormaları, peygamberlerini yönlendirme çabalarından dolayı onlara konulmuş yasaklardı ya da işte bizzat Allah-u Teala'nın belli bir dönemde ortaya koyduğu naslardı ki Allah-u Teala dilediğini kaldırır, dilediğini yeniden kor ve İsa Aleyhisselam'la birlikte Allah-u Teala onla, o haramlardan, o yasaklardan bir kısmını kaldırdı ve onları helalleştirdi. Böylece bir kolaylık da sunulmuş oldu bu yeni ümmete. Ve üç, ben وَجِئْتُكُمْ بِآيَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden bu ayetlerle size geldim. Öyleyse bu ayetlerin sizden istediği şey şudur. فَتَّقُ اللّٰهِ Gelin Allah'a karşı gelmekten sakının. Yolunuzu Allah'la bulun. Hayatınızı Allah'ın dediklerine göre düzenleyin. Her nerede olursanız olun Allah'ın sizden istediği bir hayat programı var. Bunu uygulayın. Sakının, titizlenin. Bu din mülevvesce yaşanacak bir din değil. Öyle elinizin kenarıyla, kaşınızın gözünüzün ucuyla yapılıverecek bir hayat değildir. Bu sizin hayatınız, bu sizin dünya ve ahiretiniz. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bunu gerçekleştirebilmek için وَاطِعُونَ bana itaat edin. Benim söylediklerimi uygulayın, benim sözlerime uyun, benim dediğim gibi yaşayın. Çünkü ben Allah'ın elçisiyim, Allah ne dediyse onu uygulama çabasında olan birisiyim, örneğim size. Önderinizim, bana itaat edin. Bunu İsa Aleyhisselam diyebilir, bunu Peygamber Aleyhisselamlar diyebilir. Takvalı olun, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bize uyun bu konuda da. Takvanın nasıl olacağı ancak peygamberlere itaatle olacaktır. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ تَعْبُدُوا Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Dolayısıyla فَعْبُدُوا gelin ona kul köle olun. Bütün ibadetleriniz, bütün varlığınız Allah'a ait olsun. Köle olun Allah'a. Böylece özgürleşirsiniz. Kula kulluktan kurtulur. Papazların, hahamların, din adamların kulu kölesi olmazsınız. Birilerini tanrı edinmezsiniz. Putların peşi sıra koşmazsınız. Özgürleşir. Yüreğiniz bütünlüğe, kafanız bütünlüğe, hayatınız bütünlüğe erer. Gelin kul olun Allah'a. Geceniz ve gündüzünüzde, ruhunuz ve bedeninizde, bireyiniz ve toplumunuzda hakim olan Allah olsun. Allah'ın kulu kölesi olun. Namazınız, orucunuz, zekatınız gibi belli ibadetlerde ama onun dışındaki ahlakınız, düşünce tarzınız, duygularınızda da hep Allah hakim olsun. Ona kul olun. Çünkü هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İşte doğru yol budur. Dost doğru giden hareket tarzı budur. Ancak cennete doğru bizi götürecek olan yol da bu yoldur. Başka yoldan da gidilemez. Müstakim olan yolu tarif ediyor İsa Aleyhisselatü Vesselam o günkü muhataplarına. Kur'an-ı Kerim onun öyküsünü bize anlatıyor. Öncelikle Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a gaybın haberleri olarak ve Mekkeliler bunu dinliyorlar. Bugün biz okuyoruz bu gayb haberlerini. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Meryem'in, Zekeriya'nın sözlerini Allah-u Teala bize sunuyor. Ve böylece biz de bugün yolun ancak böyle bulunabileceğini anlıyoruz. هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ Doğru yol işte budur. Oysa biz bu duayı yaptık. İhtina sıratan müstakim dedik. Ya Rab bizi dost doğru yola ilet dedik. Ve Allah-u Teala da bu yolu nereden geçeceğini söylüyor. Allah benim de sizin de Rabbinizdir. فَعْبُدُوا Allah'a kul olun. Şu son bölümde 3 emir aldık. فَتَّقُ اللّٰهِ Allah'a karşı gelmekten sakının, takvalı olun. Ve ati'un, bana itaat edin, yani peygamberlere itaat edin, peygambere itaat edin, özellikle kendi peygamberimize. Ve üçüncü emir, fa'buduh, ve Allah'a kulluk yapın. Bütünüyle bize emredilen yol budur. İşte bu da cennete götürmesi için yeterli olan yoldur. Bu söyleyişten sonra, tabi bunlar bir günde olan ifadeler değil. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam geldi, konuştu, tamam olmadı bu millet deyip işi bırakmadı. Günlerce, aylarca devam eden bir koşu, bir uğraş, bir söyleyiş, kapı kapı, tek tek ya da topluca her bir yerde İsa Aleyhisselam bu cümleleri tekrar tekrar söyledi onlara. Muhtelif zamanlarda bunlar gerçekleştirdi. Gördüler, anladılar, doydular, uçan kuşları gördüler, dirilen ölüleri gördüler ya da yüzü gözü iyileşen hastaları gördüler. Böylece gerçekliği anladılar, peygamberi yalan söylemediğini bildiler. Böylece bu çabanın sonrasında İsa Aleyhisselam bir noktaya geldi. Ama hala toplumda iman edenlerin sayısı çok azdı. İsa Aleyhisselam'ın peşi sıra gelen bir avuç Müslüman var. Belki bazı rivayetlere göre 12 olduğu söylenen havariler. Onun dışında kimse imana yanaşmadı. İmana yanaşmadıkları gibi hem Romalı putperestler hem Yahudi din adamlarının ortak çabasıyla İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye, dinini bitirmeye karar verdiler. Zekeriya ve Yahya'yı şehit ettikleri gibi onu da yok etmek için bir plan yaptılar ve şimdi o planı hissedince İsa Aleyhisselam'ın neler yapacağını öğreneceğiz inşallah. Rabbimiz kitapta bize bunları anlatmaya devam ediyor. Biz bunları öğrenerek doğru yolda yürümeye gayret ediyoruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.